Ayrım 18.
75. Ranger alayına bağlı 1. ve 2. tabur çoktan İstanbul'daydı. Alçaktan uçan helikopterleriyle şehrin çeşitli noktalarında operasyonu başlatmışlardı. Havaalanı çevresinde oturanlar savaş başladıktan sonra ilk kez farklı sesler duymaya başlamıştı. Akşamüstü başlayan ağır bombardımanın arkasında helikopter sesleri duymuşlardı. Helikopter sesleri bir süre sonra kesilmiş ve bu sefer makineli tüfek atışlarının yankılanan sesleri başlamıştı. Havaalanı etrafında konuşlu bulunan Türk jandarma birlikleri aniden üzerlerinde beliren özel donanımlı Ranger kuvvetleriyle boğaz boğaza savaşmaya başlamıştı. Bazı yerlerde burun buruna geliyorlardı. Her iki tarafta birbirinin nefesini suratlarında hissediyordu. Bu siviller için tam anlamıyla bir şoktu. Günlerdir konuşulan saldırı başlamış olabilir miydi? Ama nasıl olurdu da bir anda yanı başlarında bitebilirdi Amerikalılar? Evlerin bodrumlarına saklanan insanlar daha bir tedirgin olarak saklandıkları yerleri daha güvenli hale getirmek için fazladan önlemler almaya başladılar. Apartman dışındaki mazgalların üzeri kapatıldı ve ışıklar söndürüldü. Evde bulunan silahlar iyice saklandı. İnsanlar ailelerinden ayrılmadan beklemeye başladılar. Garip bir bekleyişti bu. Kimse ne yapacağını bilmeden bekliyordu. Bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüp yapamadıkları için derin bir huzursuzluk yaşıyorlardı. Havaalanı civarında neler yaşandığını bilmiyorlardı. Zor da olsa çıkan gazeteleri okudukça iyice kafaları karışıyordu. Birkaç gün önce en çok satan gazetelerden birisinin genel yayın yönetmeninin yazısı mantıklı gelmişti onlara ve acaba onun gibi mi düşünmeleri gerekiyordu? Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Biliyorum hepiniz büyük bir infialin içindesiniz. Hiç böyle bir şeyle karşılaşacağınızı düşünmemiştiniz ama oldu. Dünya tarihi böyle sürprizlerle doludur ve bir anda değişmeyecek gibi görünen hayatlarınız kökünden değişebilir. Şimdi de öyle oldu. Dünya bir sapağa geldi ve biz bu arada okka altına gittik. Hep güvendiğimiz ordumuz gelişen teknoloji karşısında yenik düştü ve Amerikan ordusunun tankları topraklarımızda cirit atıyor. Gelen haberlere göre birkaç gün sonra da İstanbul'a saldırmaya hazırlanıyorlar. Gelin, şimdi sakin olmaya ve mantıklı düşünmeye çalışalım. Türk ulusu olarak pek çok badire atlattık şimdiye kadar. Bunlardan kimisinde küllerimizden dirildik, kimisinde yerin dibine gömüldük. Bakıyorum da artık yapacak bir şey yok. Sizi direnişe çağıran bir yazı yazabilirdim. Ama sizin ölmenizi isteyebilirdim. Ama bunu demiyorum ve biliyorum ki üzerimde çok ama çok öfke çekeceğim. Evet, ben Amerikan işgaline karşı çıkılmamasını ve onlarla anlaşma yoluna gidilmesini savunuyorum. Var mı bunu tartışmak isteyen? Gazeteyi okuyanlar şaşırmıştı. Kafaları allak bullak olmuştu. Normal zamanlarda bu tür yazılara küfür edip geçerlerdi ama şimdi normal bir zaman değildi. Bir vatandaş olarak sahip oldukları tüm değerler alt üst olmuşken, artık öğrendikleri her şeyi yadsımaları istenirken nasıl olurdu da mantıklı davranabilirlerdi? Bombalar, mermiler, tanklar ve sorular. Bunlar bir arada iyi durmuyordu. Tanklar evinin önündeyken İstanbullu'dan nasıl olurdu da mantık beklenirdi? Ses kirliliği, hava kirliliği, ruhların kirliliği sarmıştı herkesi. Her yerden sarılıyormuş hissine kapılıyordu insanlar. İstanbul kendi başına bir krallık gibiydi. Bütün dünya o krallığın düşüşünü bekliyormuşçasına haber ajanslarının başına toplanmıştı. Eğer İstanbul Krallığı düşerse dünya değişiminin önünde bir kapı açılacaktı. Daha önce de öyle olmamış mıydı? İstanbul bir çağı kapatıp başka bir çağı açmamış mıydı? Bundan sonra olanları normal bir insanın algılaması mümkün değildi. Beyinlerde yer eden sarsılmaz imajların çatırdaması kolay olmazdı. Savaş büyük bir oyundu. O varken başka oyunculara yer yoktu. Kahramanlar en fazla savaşın parıltıları olabilirdi. Oysa o tek başına her şey demekti. Savaşın anlamı kimileri için yaşama katlanmanın en kolay yoluydu. Bu dünya barışı anlamsız bulan insanlarla doluyken, barışa sarılmanın zorluğunu anladığımız bir yer olarak aklımıza kazılacaktı şüphesiz. Savaş en kesif anlarına yaklaşıyordu. Gecenin saatleri ilerledikçe Amerikan ordusu son darbeyi vurmak ve Türk vatanının direnç noktalarını kırmak için yüklenmeye başlamıştı. Son dakika kararları ile planlar değişiyordu. Heyecan had safhadaydı. Ranger taburlarının Yeşilköy Havaalanı etrafında çatışmaya girdiği haberleri her yere ulaşmıştı. Dünya bu haberi duyunca altüst olmuştu. Amerikan ordusu şehrin kalbine ne zaman ulaşmıştı? Sorular birbiri ardına soruluyor ve dışişleri bürokratları sürekli olarak bilgi alıp ülkelerine aktarmak için ter döküyordu. İstanbul bilinmeyen bir yer. Savaş bir yandan İstanbul'da kızışmak üzereydi ama bir başka savaşta ülkelerin dışişleri bakanlıkları ve istihbarat örgütlerinin koridorlarında yaşanıyordu. Türkiye'de gerçekleşecek olan değişimler dünyanın her köşesindeki çıkarları etkileyecek kapasiteye sahipti. Amerikan ordusu yıldırım hızıyla amaçlarına ulaşmaya çabalarken dünya ülkeleri de gelişmeleri etkilemek için diplomatik etkilerini kullanmaya çalışıyordu. Dünyanın büyük ülkeleri arasında son günlerde hızlı bir görüşme trafiği yaşanmaya devam ediyordu. Rusya'nın yeni çarı Putin diğer ülkeleri ikna etmeye çalışıyordu. Bu kolay değildi ve nihayet bir sonuca varmış gibiydiler. Tayyip Erdoğan gizli karargâhta Hikmet Pars'ın gönderdiği son gelişmeleri öğrenirken aktarmalı telefondan Putin'in aradığını öğrendi. Şaşırmıştı. Dış ülkelerden günler önce ümidi kesmiş gibiydi. Putin iyi akşamlar Sayın Başbakan dedi Türkçe. Sonra Rusça devam etti. Biliyorum benden daha erken bir yanıt bekliyordunuz ama inanın öyle kolay olmuyor. Diğer ülkelerle ortak bir karara varabilmek. Tayyip Erdoğan Rusça tercüman aracılığıyla konuştu. Dediğinizi iyi anlıyorum ama burada bir millet ve ülke yok ediliyor. Size gönderdiğim raporu aldınız ve biliyorsunuz ki bizim yok oluşumuz sizinkini de getirecek. Evet evet iyi biliyoruz. Yalnız tek başımıza hareket edemezdik. Nihayet Almanya, Fransa, Çin ortak bir tavır için bir sonuca gelmek üzereyiz. Yalnız sizden isteyeceğimiz bir şey var. Tayyip Erdoğan bir umut ışığı belirdiği için sevinmişti ama gelecek isteğin de yenilir yutulur olmayacağının farkındaydı. Bu devletler girdikleri riske karşılık bor, toryum ve uranyumu işletecek ortak bir şirket kurulmasını ve her birine eşit yüzde verilmesini istiyorlar. Yani Almanya, Fransa, Çin, Türkiye ve Rusya ortak hisselere sahip olacak. Başbakan çeviri yapılırken sevinç çığlığı atmamak için kendini zor tuttu. Ama şimdi sakin olmak gerekirdi. Eğer bana bu teklifi yapıyorlarsa işin önemini anladılar. Harekete geçmeye karar verdiler demektir diye düşündü. Şimdi de ne alabilirsek diyorlardı. Putin sabırsızlıkla evet Sayın Erdoğan dedi. Tayyip Erdoğan blöfünü yaptı. Hayır Putin bu kadar büyük yüzdeler veremeyiz. Çevirmenin suratı bir an asılınca hemen çevirmesi için işaret etti. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki böyle bir durumda ABD geri çekilmeyi kabul etse bile şirkette önemli bir yüzde isteyecektir. Ayrıca İngiltere de işin içine girecektir. Bu da demektir ki Türkiye'nin hakkı iyice düşecek. Putin bu gelişmeleri tahmin edebiliyordu. Evet iyi bir durum değil ama sanırım başka bir seçim şansınız yok. En azından ülkeniz kurtulacak. Tayyip Erdoğan bir an düşündü. Her zaman ikinci bir seçim vardır Sayın Başkan. Ülkemizin büyük bir kısmı yerle bir oldu ve sizler harekete geçmek için çok beklediniz. O minerale halkımın ve ülkemin geleceği için ihtiyacımız var. Ve eğer geleceğimizi böyle bir ipotek altına alacaksanız belki de hiç direnmemeyi ve ABD'nin şartlarına tamamen teslim olmayı düşünebiliriz. Evet bu bir blöftü, bir ülke olarak intihar edemezlerdi, teslim olamazlardı. Ama böyle bir ihtimal karşısında ittifak çağrısı yaptıkları ülkelerin de gelecekleri kalmayacaktı. Telefonun karşı ucunda Putin'in sert yüzü bir an dondu, sonra aniden gülümsendi. Çok sıkı pazarlıkçısınız Sayın Erdoğan, sizin teklifiniz nedir? Başbakan rahatlayıp tuttuğu nefesi koyverdi. Almanya, Fransa, Çin, ABD ve İngiltere ve Rusya kurulacak şirketten %5 hisse verilecek. Fakat bu karşılıksız olmayacak. Türkiye'nin yeniden imarı için belli yardımlar yapılacak. Örneğin Rusya'dan 10 yıl karşılıksız doğalgaz alabiliriz. Bu da bor teknolojisi iyice geliştirildiğinde hiçbir şey demektir. Putin tarafında bir süre sessizlik oldu. Nihayet kabul diye Tayyip Erdoğan'ın o güne kadar duyduğu en güzel sözcük geldi. Sayın Başbakan, bence blöf yapıyorsunuz ama bu önerinizi kabul ediyorum. Bana diğer ülkeleri ikna etmek için bir iki gün verin. Tayyip Erdoğan arkasına yaslandı. Çevirmen de sevincinden küçük nidalar çıkarıyordu. Başbakan boğazını temizledi. Peki Sayın Başkan ama acele edin. Zira İstanbul düşerse şansınız kalmaz. ABD'yi buradan hiçbir güç çıkaramaz. İşin zor yanı aşılmış gibiydi. Detayları Türk Büyükelçileri halledebilirdi. Tayyip Erdoğan söz konusu işbirliğinin tam çerçevesinin belirlenmesi için büyükelçilerin aranmasını istedi. Yapılacak çok iş vardı. Türkiye direniyordu ve dünya artık bu direnişin yanında yer alacak düşünme payını bulmuştu. Dünyadan. Rusya sınırlarına yakınlığı nedeniyle oluşabilecek bir boşluğu değerlendirme amacıyla 3 tank tümenini harekete geçirmişti ve bu tank tümenleri hızla Ermenistan'a ilerlemişti. Bunun yanı sıra Rus donanması Karadeniz'de tam teyakkuzdaydı. Ermenistan ordusu da elindeki bütün imkanları Türk sınırına kaydırmıştı. Bunları yaparken sınırlarını korumayı ve kaçakları denetleme planlarını öne sürüyordu. Rum ordusu ise sınırda pek çok noktada toplanmıştı ve karşıya geçmek için hazırdı. Sürekli uçan Rum savaş helikopterleri zaman zaman sınırın öte yanına geçiyordu. Ama Amerikan uçaklarının saldırıları o kadar yoğundu ki Rum ordusuna ait Fransız yapımı Gazel saldırı helikopteri bir uçaktan atılan lazer güdümlü bomba tarafından yanlışlıkla vurulmuştu. Bu olaydan sonra Rum helikopterleri Türk sınırına fazla yaklaşmamaya özen gösteriyordu. Yunan ordusu da tam teyakkuz durumundaydı. İstanbul'a yapılan saldırı Yunanistan'da büyük yankı uyandırmıştı. Amerikalıların düşüncesiz bir kovboy gibi her yeri bombalaması Yunanları çok kızdırmıştı. Sokaklarında günler süren Amerikan karşıtı gösteriler yapılıyordu ne zamandır. Başbakan Papahandris'in açıklamaları Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki ipleri gerecek cinstendi. Ama Amerikan ordusu ve başkan bütün dikkatini Türkiye üzerinde topladığı için dünyaya gözlerini tamamen kapatmıştı. Onların karşısında şimdi sadece Hikmet Pars'ın komutanlığını yaptığı, İstanbul'u savunan on binlerce tam teçhizatlı Türk askeri ve polisi vardı. 4. Bölüm Dünyanın Merkezi Büyük İstanbul Savaşı 5 Haziran 2007 Ersin sıska bir çocuktu. 23 yaşında olmasına rağmen onu görenler 15 yaşlarında olduğunu düşünürlerdi. Panik atak hastası olduğu için 4 yıldır dışarı çıkmıyordu. Savaş başladığından beri durumu daha da kötüleşmişti. Atatürk Havalimanı'na yakın olan Yeşilköy'de oturuyorlardı. Eski 3 katlı bir binaydı evleri. Bodrum'da yaşamak onu daha da boğuyordu. Kendisini içinden hiç çıkamayacağı bir karabasanın içindeymiş gibi hissediyordu. Anne ve babasının yüzündeki ifadelerden durumun daha da kötüye gittiğini hissedebiliyordu. Onların yüzlerinin beyazladığını görmek her şeyi zorlaştırıyordu. Silah sesleri kendilerini korumaya çalıştıkları bodrum katına kadar ulaşıyordu. Radyodan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı ama anlamı ifade eden bir haber duymaları neredeyse imkansız gibiydi. Yiyecek stokları yoktu. Bulabildiklerini yiyerek hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Ersin beyninin patlayacak gibi olduğunu duyumsuyordu. Ne yapacağını bilmeden sonu olmayan bir yolda yürüdüğünü düşünmek onun hastalığını daha da kötüleştiriyordu. İlaçlar da fayda etmemeye başlamıştı. Gittikçe artan koyu bir karanlığın içine sürükleniyordu. Buna dayanamazdı. Ya bir şeyler yapacaktı ya da kendi kendisini yok eden bir girdabın içinde hayatına son verecekti. Ersin oturup başını dizlerinin arasına aldığı köşeden fırlayıp kalktı. Ayakta duruyordu, elleri titriyordu ve bedeni gerilmişti. Anne babası ona ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gözleri anlamsız noktalara bakıyordu. Kapıya doğru koştu birden. Annesi atılıp kolundan yakaladı onu. ''Dur, ne yapıyorsun?'' diye bağırdı. Ersin kendini tutamayacağını anladı. Annesini kenara itip bodrumun kapısını açtı ve hızla merdivenleri tırmandı. Apartmanın dışına çıktığında yüzüne serin bir sabah rüzgarıyla birlikte makineli tüfek seslerinin yankıları çarptı. Karşısında duran manzaraya baktığı zaman garip bir şeyler oldu. Beynini kemiren bütün solucanlar çıkıp gitmişti sanki. Gökyüzü açıktı ve havadaki hafif serinlik içini gıdıklıyordu. Gözleriyle önünde geniş bir açıdan bakabildiği manzarayı taradı. Güneşin kalbinden fırlayan ışık demetlerinin portakal bulamacına döndürdüğü gökyüzünde etrafa çılgınca sıçrayan ateş kıvılcımlarını seçebiliyordu. Allah'ım dedi, dudaklarından kendiliğinden dökülmüştü kelimeler. İnsanların nerelerde olduğunu tahmin edebiliyordu. Havaalanının etrafında çok yoğun silah atışlarının izleri seçiliyordu. Ersin durup etrafa baktı. Gökyüzü bu kadar güzelken ne yapmalıydı? Silahları ateşleyenler cesur insanlar olmalı diye düşündü. Ölüme meydan okuyorlardı. Uzaklardan gelip tanımadıkları bir ülkeyi ele geçirmeye çalışmak ve onların ölümcül silahlarına karşı koymak gerçekten Ersin için hayran olunacak özelliklerdi. Biliyordu bunlar saçma düşüncelerdi ve belki de başkaları bu düşüncelerini duysa onu ayıplardı. Ama kimse onun içinden neler geçtiğini bilemezdi. Büyük bir enerji birikmişti kalbinde ve onu dışarı çıkarmak zorunda hissediyordu kendisini. Arkasını döndü, apartmanın kapısında anne babası onu güvenen bakışlarla süzüyorlardı. Çocuklarının aklından geçeni okuyor gibiydiler. Ersin koşmaya başladı. Havaalanına doğru koşuyordu. Silahların çılgınca ateşlendiği yere. Amerikan 75. Ranger birliğine bağlı iki taburun havaalanı çevresindeki savunma unsurlarını temizlemek için indirme yaptığı yere, şiddetli bir çatışmanın sürüp gittiği ve Ranger'ların ilk kez ağır kayıp olarak tanımlanacak kadar çok asker kaybettiği bir savaşın içine. 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Joseph Reed savaş kıyafetlerini giydi. Şimdi emrindeki binlerce askerden bir farkı yoktu. Tabancası kolunun altında asılı duruyordu ve M16 piyade tüfeği gece görüş dürbünü takılı halde sırtındaydı. Miğferinin altından etrafındaki askerleri korkutan bakışlar saçıyordu. "Helikopterleri hazırlayın. Hazır kuvvetler helikopterlere. Zamanı ben biraz erken alıyorum. Güneşin doğuşunu beklemeyeceğiz. Karanlıktan mümkün olduğunca yararlanmamız lazım." Emir subayı bu emri derhal telsizden bütün birimlere geçti. Emrin verilmesiyle beraber dışarıda büyük bir koşturmaca başladı. Helikopterlerin dönmeye başlayan pervaneleri nedeniyle hiçbir ses duyulmuyordu. Joseph Reed karargah çadırının dışına çıkıp etrafa baktı. Dev helikopterler uzun bir pist sırasınca dizilmişti ve kalkışa hazır hale getiriliyordu. Ağır teçhizatların yükü altında bedenleri kıvrılan askerlerin koşarak helikopterlere doluşmasını zevkle izledi komutan. Hepsi gittikten sonra o da kendisi için hazırlanan MH-53 özel operasyon helikopteri ile İstanbul saldırısına katılacaktı. Bu Joseph Reed'in askerlik anlayışıydı. Böylesine önemli bir operasyonda askerlerin yanında olmadığı izlenimini uyandıramazdı. Karargahın yanından geçen askerler tüm generali savaş kıyafetleri içinde gördükleri zaman daha da heyecanlı koşmaya başlıyorlardı. Bu savaşta kullanılabilecek en iyi silahtı kalbiyle savaşa giden bir asker. Joseph tüm askerlerin helikopterlere bindiğinden emin olmak istiyordu. Yüzlerce metre uzunluğundaki pistte sıralı olarak duran ve pervaneleri dönen tam 154 helikopter vardı. Bu saldırı modern savaş tarihinde doğrudan saldırı amaçlı kullanılan en büyük helikopter harekatı olacaktı. Bu kez destek görevinde değil doğrudan düşmanlarını teslim alacak bir güç olarak saldırıya katılıyorlardı. Geçen yıllar içerisinde uygulanan hafif kuvvetleri geliştirme çalışmaları burada denenecekti. Şu anda tam 3850 asker ağır silahlarıyla beraber helikopterlerde saldırı emrini bekliyordu. Onlara bakınca Joseph'in tüyleri diken diken oldu. Biraz sonra belki de Amerikan tarihinin en şiddetli şehir savaşlarından birisine girişeceklerdi. Ve o emri vermesi için herkesin gözü onun üzerindeydi. Havanın karanlığı operasyonun kendi lehlerine gitmesini sağlayacak seviyedeydi. Helikopterler 1. Tugay'ı havaalanına ve Seyrantepe'deki ormanlık alanına bıraktıktan sonra geri gelecek ve 2. Tugay'ı gerekli görünen yerlere savaşın gidişine göre taşımaya başlayacaktı. Joseph Reed asker olduğu zaman emekli bir albay olan babasına verdiği sözü hatırladı. Reed soyadını savaş tarihinin en önemli isimlerinden birisi haline getirme sözü vermişti. Şimdi o sözün tutulma zamanıydı. Tüm general koşarak pistin en başına gitti. Bunu bizzat kendisi başlatmak istiyordu. Pistin başına geldiğinde durup yüzlerce metre halinde sıralanmış helikopterlere baktı. En öndeki helikopterde 1. Tugay komutanı Albay Henry Savannah vardı. Gülerek Joseph'a bakıyordu. Joseph Reed aynı şekilde karşılık verdi ve elini kaldırıp helikoptere havalanmasını işaret etti. Helikopter derinden gelen bir gümbürtüyle kalkmak için motorlara güç verirken, Joseph üzerindeki 20 kiloluk teçhizatıyla koşmaya başladı. Her helikopterin yanından geçerken kalkış işaretini tekrarladı. Doğrudan tüm generalden gelen kalkış emriyle beraber değişik tipteki nakliye helikopterleri sabaha dönmeye başlayan gecenin karanlığına doğru havalanmaya başladı. Gökyüzü garip kanatlı yaratıklarla dolmuş gibi görünüyordu. En son helikopter de havalandıktan sonra Reed kendisi için hazırlanan MH-53J'nin yanına gitti. Aracın hemen kapısında 2. Tugay komutanı kıdemli albay Henry Dubois duruyordu. "Efendim, sizinle sürekli kontak halinde olalım. Sizin verdiğiniz emirler doğrultusunda Tugay'ımı saldırı için yönlendireceğim." "Bak Dubois, eğer bize bir şey olur da işler yolunda gitmezse komuta sende olacak, tamam mı?" Joseph'in kaybedecek zamanı yoktu ve bu kesinlikle duygusallıktan uzak bir konuşmaydı. "Emredersiniz, umarım her şey yolunda gider." Joseph gözlerinde bulutlu bakışlara Dubois'a baktı. "Umarım." "Hey Bill, nasıl hissediyorsun dostum?" "Kahretsin, sanki midemin üzerinde büyük bir taş var gibi." "Sence başaracak mıyız?" "Sanmıyorum oğlum." "Kahretsin, burada ölmek istemiyorum." "Pek çoğumuz öldü, pek çoğumuz." Helikopter havalanalı sadece 3 dakika olmuştu. Marmara Denizi üzerinde uçan helikopterler çok geniş bir alanı kaplıyordu ve askerler açık duran kapılardan birbirlerini görebiliyorlardı. Denizden sadece 25 metre yükseklikte büyük bir süratle uçuyorlardı. Helikopteri dolduran 30 kadar asker yüzleri arka çıkış kapağına ve yan taraftaki pencerelere dönük bir şekilde arka arkaya oturmuştu. Rahatsız bir durumda ama rahat olup olmamak o anda düşünebilecekleri en son şeydi doğrusu. 22 yaşında Idaho'lu bir çiftçinin en küçük oğlu Jeffrey Binch gerçekten nereye gittiğini bilmiyordu. Etrafındaki çoğu askerin de bunu bildiğinden emin değildi. Asker olduğu günden beri yanından ayrılmayan dostu Bill Fuller, New Yorklu bir borsa simsarının tek oğluydu. Babası ona neden asker olmak istediğini sorduğunda doğru düzgün bir cevap verememişti. Ama aşağı yukarı paranın alamayacağı şeylere sahip olmak için gibisinden bir şeyler söylediğini hatırlıyordu. Kendilerine güvenler ise tamdı doğrusu. Eğitimlerine ve kondisyonlarına güveniyorlardı. Orduda sivil hayatta rastlamadıkları pek çok şeyi bulmuşlardı. Kendilerini gerçek bir takımın parçası gibi hissediyorlardı. Bu işin kötü tarafı ise bazen bu kazançların geriye ödenmesini istenmesiydi. Ve şimdi o anlardan birisiydi. 82. Hava İndirme Tümeni'nde göreve başladıkları zaman onlara bu birliğin vazifesi anlatılmıştı. Her zaman için en önde gidenler onlar olurdu. Ve kurmay generaller gelişen teknolojiyi bu birliğin kendisini derin savunma hatlarının arkasında tek başına koca düşman birlikleriyle savaşmayı becerecek şekilde geliştirmesine yardım edecek biçimde yönlendiriyordu. Askerleri taşıyan helikopterler geri döndükten sonra alacakları geri bildirim doğrultusunda ağır teçhizatları getirmek üzere tekrar havalanacaktı. İkinci tur ya ikinci Tugay'ın taşınması için ya da zırhlı Humvee araçların top bataryalarının, ileri kontrol ve hedefleme araçlarının birinci Tugay tarafından kullanılması için taşınacaktı. Bu taşıma işlemlerine C-130 uçaklarının da katılması gerekiyordu. Jeffrey sence ne olacak? Bill Fuller silahına sıkı sıkıya sarılmıştı ve dakikalar geçtikçe garip bir his içini dolduruyordu. Bill, kahretsin oğlum, defol git başımdan. Bana cevabını bilmediğim sorular sorup durma. Ne olabilir ki ha? Herhalde gidip Türklerle futbol oynamayacağız. Çok çetin geçecek oğlum. Bu savaş gerçekten çok çetin geçecek. Bill, dırdırlanmayı kes ve sana söylenenleri yap. O adamları şimdiye kadar yendik ve bu sefer de yenmememiz için bir neden yok. 101. başardıysa biz de başarabiliriz. Sana inanmak istiyorum Jeffrey. Jeffrey Binch arkasına döndü ve sinirli bakışlar fırlattı. Bu Bill Fuller'ın susması için yeterli olmuştu ama bir bacağı sinirden sürekli olarak oynuyordu. Helikopter Yeşilköy'ün açıklarındaki adaların birkaç kilometre güneyinden geçti. Hedefleri doğrudan Yeşilköy havaalanıydı. Ranger'ların bölgeyi temizlediği haberi gelmişti ve denizden gelecekleri için de fazla bir sorunla karşılaşmamaları gerekiyordu. Yine de tehlikeliydi ama eğer orayı üs haline getirebilirlerse ondan sonra ilerlemek kolaylaşırdı.